أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ahmet bin Hanbel'in Abdullah İbni Mesud'dan bize haber verdiği hadislerden bir tanesini okuyayım önce. Ahmet bin Hanbel, Müsned adı verilen hadis kitabını Peygamberimizden hadisleri bize intikal ettirenlere göre sıralamış. Buna hadis dilinde Aler-Rical diyoruz. Yani Ebu Bekir Efendimiz'den gelen hadisler arka arkaya, Hazreti Ömer Efendimiz'in naklettiği hadisler arka arkaya, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den gelen hadisler arka arkaya sıralanmış. Yani konu konu değil, adam adam bir rivayet. İşte birinci cilt 407-408. Sayfalarda göreceğiniz bir hadis. Belki baştan numara sırasına göre söyleyecek olursak 3870. hadis okuyorum. An Tarık İbni Şihab bize Tarık bin Şihab haber vermiş Abdullah İbni Mesud'dan. Diyor ki biz künne inde Abdillahi culusen, Abdullah İbni Mesud'un yanında oturuyorduk. Fecae raculun, bir adam hemen çıka geldi de dedi ki fekale kat ukimetis salah, haberiniz olsun namaza kamet getirildi. Namazın ikamesi için, namaz kılınması için çağrıda bulundular. Siz dışarıda, siz burada, haberiniz olmadı galiba. Hadi hemen dediler. Fekame, Abdullah İbni Mesud kalktı ve kumna ma'ah, biz de onunla beraber kalktık diyor Tarık bin Şihab. Felemma dekallel mescid, hep beraber mescide girince ra'aynen nase, gördük ki insanlar rükuan rükudalar fi mukaddemil mescid, mescidin ön tarafında, yani her zamanki yerlerinde, imam önde, onlar arkada rükudalar. Fekebbara, İbni Mesud orada tekbir almış. Feraka'a, hemen rükua gitmiş. Ve rakana, biz de diyor Tarık bin Şihab onunla beraber rükua gittik. Sümme meşeyna, sonra yürüdük. Yani şöyle birkaç adım ilerlemişler safa katılmak için. Ve sana'na mislellezi sana'a, Abdullah İbni Mesud ne yapmışsa Tarık bin Şihab ve beraberindekiler de aynı şeyleri yapmışlar. Sonra namazı bitirmişler. Namazdan sonra femerra raculun bi surah, bir adam hızlıca, süratlice gelivermiş. Çabucak alel acele Abdullah İbni Mesud'a doğru yürümüş ve demiş ki fekale aleykesselamu ya Ebu Abdurrahman, ey Abdullah İbni Mesud, onun künyesi Ebu Abdurrahman'dı, ey Ebu Abdurrahman, sadece sana ama başkasına değil Allah'ın selamı olsun diye özel selam vermiş. Yani selamun aleyküm dese oradakilere selam olacak, bir kişi ise elbette selamu aleyke denilecek. Ama böyle yapmamış bu adam. Aleykesselam. Sadece başkasına değil, başkasına beni ilgilendirmez dercesine, sadece sana selam olsun, selam sadece sana olsun diye Ebu Abdurrahman'a, yani Abdullah İbni Mesud'a selam vermiş. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud fekale, demiş ki sadakallahu ve rasulü, Allahu Ekber, meğer Allah da onun etisi de doğru söylemiş. Yani aleyküm selam dememiş ve aleykesselam dememiş. Onun selamına böyle cevap vermiş. Allah da doğruyu söylemiş, doğrulanacak şeyler söylemiş, elçisi de diye cevap vermiş. Felemma salleyna ve racana, namazlarımız bitip de geri dönünce, dakale ila ehlihi, Abdullah İbni Mesud evine giriyor. Celesna, Tarık bin Şahab da diyor ki, biz de orada oturduk. Fekale ba'duna li ba'din, birbirimize dedik ki, kimimiz kimimize şöyle söyledi. Ema semi'tum raddehu alel racul, siz Abdullah İbni Mesud'un bu adama nasıl cevap verdiğini duydunuz mu? O adamın selamına nasıl karşılık verdiğini, yani sadakallah ve rasulü ya da sadakallah ve ballagat rusulü şeklinde Allah doğruyu söylemiştir. Allah hep doğru söyler, doğrulanması gereken, tasdik edilmesi gereken, sadakatle bağlı olunması gereken şeyleri söyler. Bunu da Allah'ın elçileri Adem Aleyhisselam'dan bu yana bize nakletmişler, tebliğ etmişlerdir. Böyle dedi, duydunuz mu? Peki ey hüküm yesaluh, bunun ne anlama geldiğini, neden böyle dediğini kim soracak ona diye birbirlerine soruyorlar. Yani bunu öğrenelim, acaba neden ki bu diye. Fekale Tarık, bu ara Ravi Tarık bin Şahab diyor ki, ene es'eluhu, ben bunu ona sorarım. Tabi sorar, çünkü öğrenmesi gerekir. Çünkü o sahabedir. Çünkü o İslam'ın ilk günlerinden beri Müslümandır. Ondan Allah ve Resulünün razı olacağı yollar öğrenilecektir. Onun için sormaya cesaretli ve de iştahlıdır, iştiyaklıdır. Ben sorarım onu ona der. Fese'elehu hine haraca. O çıkıp yanlarına gelince durumu ona sorar. Neden öyle yaptığını, neden öyle cevap verdiğini. Fezekara anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud aleyhissalatü vesselam'ı hatırlar, hatırlatır da der ki aleyhissalatü vesselam'dan, inne beyne yedeyissâ, kıyametten önce şu da olacak, teslimül hâssâ, özelleşen selamlar, ve fuşu ve ticara, ticaretin yaygınlığı ki hatta tu'aynel mer'atu zevceha alet ticara, kadın ticareti konusunda kocasının tek desteği ya da ilk desteği olacak, yardım edecek ona, hep onunla birlik ticarette birlikte olacak. Ve kat'al irham, rahimler kesilecek, sıla-i rahimler kesilecek, akrabalık bağları kopacak, ziyaretler, ziyaretleşmeler, ilgiler bitecek ve şehadete zur, yalana şahitlik artacak. İnsanlar yalanın şehadeti için var olacaklar. Aksine ve kitmane şehadetil hak, ve kitmane şehadetil hak, hakkın şehadeti gizlenecek. Şehadet görüntü demek anlamına gelirse, yalanın görüntüsü olacak insanlar. Yalanın, yalancılığın, yalan sözün, hakkın dışındaki gerçek olmayan şeylerin görüntüsü, yaşantısı olacak insanlar. Hakkın şehadeti, hakkın görüntüsü olmayı da gizleyecekler, yaşamayacaklar. Hak yaşanır olmaktan uzaklaşacak, yalan yaşanacak. Bir de ve zuhural kalem, kalemler açığa çıkacak, kalemler artacak. Sanki yazarlar, sanki kitaplar, sanki yazmalar çoğalacak, kalemle ilgiler artacak. Böyle demiş aleyhissalatü vesselam, bunu Abdullah İbni Mesud duymuş daha önceleri, bunun için o adamın özel selamına Allah doğru söylemiş, peygamber de doğruyu haber vermiş meğer, ben de o doğruyu sadakatle kabul ediyor, o doğruya sadıkane bağlı oluyorum dercesine, sadakallahu ve rasuluh demiş. Tekrar okuyoruz son bölümü. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, kıyametten önce şunlar olacak. Özelin özele selamı, özellerin özelce selamlaşılması, yani insanların selam ve alıp verme konusunda, selam iletme konusunda, selamlaşma konusunda birbirlerini özel konumlarda görmeleri, durumundan dolayı, halinden dolayı, tavrından dolayı, konumundan dolayı, sosyal statüsünden dolayı özel selamlama ihtiyacı hissetmeleri insanların birbirlerine. Bir de ticaretin yaygınlaşması. Hatta kadınlar kocalarının tek yardımcıları olacak. Yani kadın bir başka yerde yardımcı olacakken ya da erkek ihtiyacının ötesinde mala, mülke, ticarete sevdalanmışsa, kadın da, karısı, kızı da onun destekçisi durumunda olacaklarmış. Hakkın şehadetinin gizlenmesi yanında yalana şehadetin açığa çıkması, bir de kalemlerin açığa çıkması. Ahmet bin Hanbel bize haber verdi. O silsile yoluyla Tarık bin Şihab'dan, o da Abdullah bin Mesud'dan haber verdiler ki Peygamberimizin böyle dediğini öğrendik. İmam Müslim'den öğrendiğimiz bir hadis, Kitab-ül Eşribe'de. Hazreti Enes naklediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah cennette beraber kılsın. Diyor ki, Resulullah'ın güzel çorba pişiren İranlı bir komşusu vardı. Bu zat bir gün aleyhissalatü vesselam için yemek hazırladı ve sonra gidip kendisini davet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ayşe'ye işaret ederek bu da davetli mi diye sordu. Adam hayır dedi. Resulullah da öyleyse ben de gelemem dedi. Daha sonra o adam yine peygamberi davet için tekrar geldi. Resulullah Hazreti Ayşe'yi gösterip peki bu da gelecek mi diye sorunca adam yine hayır deyince Resulullah hayır cevabını verdi. Sonra adam dönüp tekrar davet etti. Üçüncü defa. Bu sefer de Resulullah bu da gelecek mi diye sordu yine. Davet eden adam bu üçüncü sefer evet deyince aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe ile beraber kalkıp birbiri ardınca yürüyerek o zatın evine geldiler. Neler anladık hadisten? Açık. Herkes anladığı kadar anlamalı. Ben benim anladıklarımı sesli söylüyorum. Siz de anladıklarınızı birileriyle paylaşın. Belki takılı kalmış, belki sabit fikir ön yargıyla anlamışızdır. Onlardan kurtulmanın tek yolu Müslümanlarla istişareli yaşamak. Öğrendiğimizi haber vermek, bilenlere anlatmak, hiç olmazsa onlar da biz kadar öğrensinler değil. Biz onlarla kendimizi kontrol edelim, bilmeyenlere anlatalım ama onlar da hiç olmazsa biz kadar bilsinler o zaman da. Yani öğrendiğimiz ayet ve hadisleri kendimize mal etmek, kendimizi kontrol etmek için mutlaka birilerine aktarmak, anlatmak zorundayız. Onlar, yani anlattıklarımız değişmeseler bile bizim görevimiz olarak bunu duyurmamız gerekiyor. Hatta daha iyi anlamanın belki tek yolu. Böylece bilenlere, daha bilenlere bizden çok daha fazla bildiğine inandıklarımızı anlatalım, rahatlıkla anlatalım ki kendimizi kontrol edelim. Bir de bilmeyenlere anlatalım ki onlar da biz kadar bilsinler. Oysa insanlara bakıyoruz. Bu öğrendiklerini anlat birilerine deyince ben ha diyor. Peki sen kadar bilmeyenlere cesareti yok. Senden daha çok bilenlere hiç cesareti yok. Yok öyle, aslında galiba bir şeytan vurgunu gibi geliyor bana. Hazreti Peygamber'in bir komşusu var, İranlı. Güzel yemek yapıyorum, güzel çorba pişiriyor. Özelliği bu, bu hadise göre. Peki Müslüman mı değil mi? Rivayette görmüyoruz ne olduğunu. Ama yemeği yenilecek cinstenmiş ki aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ayşe'yi de hatta davet etmesini istiyor. Öyleyse o yönüyle bir tereddüt yok hadiste. Yani bu adam kimdi, neydi, neyin necisiydi, acaba o çorbanın içinde et de var mıydı, o da domuz eti miydi, acaba o da helal olur muydu, haram mıydı, davet edilmişti, ne yapalımdı? Bu tür karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Ama elbette biz önümüze gelen yemeği, ne olduğunu, içinde dışında neler bulunduğunu öğrenmek zorundayız. Mesela öyle insanlar biliyorum. Bir tavuk gelse önüne nefis kızarmış, hemen soruyorlar bunun kesimi nasıl diye. Eğer kendi istediklerine göre kesilmemişse, kafalarında, gönüllerinde yer alan kesim biçimi eğer gerçekleşmemişse, hayır ben yemem diyebiliyorlar. Ama aynı beyefendiler, önlerine bir çorba gelmişse, içinde tavuk etleri bulunan bir çorbaysa veya başka bir yemek ve tavuk etleri varsa, o zaman hiç sormak bile akıllarına gelmiyorsa, bu onların gafleti. Yani Müslüman elbette yiyeceğine, içeceğine dikkat edecek, giyim kuşamına dikkat edeceği gibi. Ama yani karşımdaki Müslüman herhalde dikkat ederdir demeye de kimsenin hakkı yok. Çünkü evet Müslüman ama yanlışlarından bir tanesi de o konudaysa biz de yanlışına ortak olmamız gerekmiyor. Fakat burada yemek yiyen peygamber, yemeğe davet edene cevap veren peygamber olunca demek ki yemeği yenilecek konumda bir İranlı komşu imiş o ve Hazreti Ayşe'ye de işaret ederek bu da davetli mi diye soruyor. Adam gayet rahat hayır diyor. E hakkı var elbette. Yani biz de birisi bizi davet edince peki bak yanımda gurbetten gelmiş bir arkadaşım, bu memleketten değil, şimdi benim misafirim, onunla beraber de gelsem mi, ya da oğlumu, ya da amcamı, ya da babamı, ya da dayımı, ya da hanımımı, ya da kızımı getirsem olur mu diye sorabilirmişiz meğer. Soralım. Ama karşıdaki de rahatlıkla evet diyebileceği gibi hayır da diyebilecektir bu örnekte olduğu gibi. Hayır denilince de istersek biz gidelim ama dilersek gitmeyebilelim. Lakin onun hayır dediği kişi mutlaka gitmesin. Şimdi öyle değil mi yoksa uygulamalar? Ya ne fark eder? Birisi davet etmişse ben onu bilirim. Ha öyle mi? O beni bilir bu sefer diye millet birbirinin bilgisini bir başka yerde kullanarak davetsiz gitmeye çalışıyorlarsa vay davet sahibinin haline. Hele bir de düğün yemeği gibi daha genelse, her duyan gidecekse o 2000 kişilik yemek hazırladı, gelen 12 bin kişi ise ne olacağını düşünebilirsiniz tabii. Öyle değil. Davetsiz gitmeyeceğiz. Davet edilmemişse gitmeyeceğiz. Peki ama zaruri durumlarda, müsait bir ortamda münasip bir şekilde haber vereceğiz. Eğer kabul ediyorlarsa, yani çaresiz kabul etmek zorunda oluyorlarsa değil. Kapıya gittiniz, karşısına çıktınız, bana bak, bu arkadaşlarını yemeğe çağırmışsın, ben yok muyum, bak karışmam ha, diye onun davet etmesine mecbur bir zemin hazırlayacaksanız, bu herhalde yakışmayacak. Ya, Hazreti Ayşe'yi işaret etmiş aleyhissalatü vesselam, demiş ki bu da davetli mi? Adam hayır demiş. Peygamberimiz de davetine icabet etmemiş öyle olunca. Peki ama hani davete icabet gerekecekti? Lakin bir şart ortaya konulmuşsa bu hayırın üzerine, o olmazın üzerine peygamber de böyle bir yetkiye sahip, o da ben de gelmiyorum öyleyse demiş. Bu iş üç defa tekrar edince o komşu peki o da gelsin demiş ve aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe annemizle beraber kalkıp birlikte biri önde diğeri arkasında o zatın evine gidiyorlar. Bu hadis bize başka neler hatırlattı dersiniz? Siz de birilerini yemeğe çağırdınız mı? Bu hep peygamber makamında birileri mi ya da komşuluktan dolayı mı? Peki komşularınızı seçtiniz mi? Yani evinize gelince anlatacağı konular ya da yarın iş icabı, bir gün dert icabı, bir başka gün sosyal gerekler, ekonomik gerekler icabı, onunla beraberliğinizin ihtiyacını şimdiden hissettiğiniz insanlar mı çağırdığınız kişiler? Ya da yemeğe çağırınca insanlar acaba neler hazırlamak istiyorlar? Ne kadar yemekten karşıdakinin doyması gerektiğine baştan karar verdiklerini bir düşünseler insanlar. Hayır ama bir de bu, arkasından şu, bir de şunu yemek zorundasın. Bak ben senin için karar vermişim, bu 10 yemeği yemek, bu 20 çeşit yemekten tatmak zorundasın demeye ev sahibi mi haklı, yoksa misafirler mi mecbur? O bir ayrı konu. Bir başka hadis okuyalım. Buhari'den, Menakıb bölümünde. Hazreti Ayşe annemiz haber veriyor. Hint binti Utbe geldi. Dedi ki, ey Allah'ın elçisi, yeryüzünde rezil olmasını en çok istediğim sizin evin halkıydı. Bugünse en çok sizin ev halkınızın onurunun yücelmesini ister oldum dedi. Resulullah da, canım elinde olana yemin olsun ki ben de senin durumundayım karşılığını verdi. Anlatabildim mi? Yani Müslüman olmadan önceki haliyle Müslüman olduktan sonraki halini anlatıyor Hazreti Hint. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, yeryüzünde rezil olmasını, perişan olmasını, yok olmasını, helak olmasını, hüsrana uğramasını en çok istediğim sizin evin halkıydı. Yani gece gündüz imkanım olsa ben bu iş için sahiden uğraşırdım. Olsun diye bekler dua ederdim. Ama bugün, o zaman kafirdi. O zaman Müslümanların yok olmasını, helakini istiyordu. Ama diyor bugün en çok sizin ev halkınızın onurunun yücelmesini ister oldum. Aleyhissalatü vesselam da yeminle diyor ki ben de senin durumundayım. Yani biz de kafirliğin yok olmasını istiyoruz. Kafirlerin kafirce hayatının bitmesini istiyoruz. İzzet ve şerefin İslam'da olduğunu kabul ediyor. Müslüman olduktan sonra onların iyi bir Müslüman olarak cennete gidecekleri ortamı yaşamalarına biz de memnun oluyoruz. Yani insanlar yanlış yapabiliyorlar, düşman olabiliyorlar, Müslümanları ve Müslümanlığı ortadan kaldırmaya çalışabiliyorlar. O zaman biz onları istemiyor, sevmiyoruz. Ama dönüvermişlerse, pişman olmuşlarsa, vazgeçmişlerse, inat etmiyorlarsa, kabul diyorlarsa, işte o zaman en çok sevdiğimiz onlar oluyor. Bedir Savaşı'nda bunun en güzel örnekleri yaşanmış, savaşın hemen akabinde. Esir alınanlara diyorlar ki ya Müslüman ol, bizimle beraber ol, ya fidye ver ve kurtul, ya kölemiz olacaksın. Eğer adam Müslüman olursa, dünya onların olmuşçasına seviniyorlar. Oysa paraya ne kadar çok ihtiyaçları var. Yani ben Müslüman olmuyorum, alın fidyeyi ve ben kurtuluyorum dese, o kadar sevinmiyorlar. Çünkü Müslüman kardeş edinmenin sevinci elbette çok fazla. Yine Buhari'den bir hadis, İbn Abbas'tan. Sabit bin Kays'ın karısı Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, Sabit, din ve ahlak yönünden çok intikamcı, ona güç yetiremiyorum, beni küfre götürmesinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah ona, peki ondan aldığın bahçeyi, yani mihir olarak aldığın bahçeyi geri verir misin dedi. O da evet dedi, bahçesini geri vererek ondan ayrıldı. Yani bir kadın kocasından boşanmayı isteyebiliyor. Ama hangi şartla? Dini tehlikeye giriyorsa. Ve fakat ben bana göre benim dinim tehlikede olduğunu zannediyorum demek de olmayacak. Peygamber, yani peygamberin dinini bilen, kitap ve sünnetin bu yönünü bildiğine inandığımız birisiyle istişare ettikten sonra eğer küfre düşme korkusu varsa gerçekten bir kadının boşanmaya hakkı var. Boşanma istemeye hakkı var tabii. Bugüne kadar öğrendiğimin galiba bir özeti olarak söyleyeyim. Bir kadının boşanması ya da bir erkeğin boşanması için ciddi anlamda fakat canın, dinin ve namusun tehlikede olması gerekir. Yani erkek ya da kadın birbirine saldırmış, ciddi teşebbüs etmiş, öldürmeden yana eylemde bulunmuşsa boşanmaya sebeptir. Can tehlikede. Ya da namus tehlikedeyse, birisi ötekinin namusunu satıyor ya da ayaklara döküyorsa ya da yerle bir ediyorsa, edecekse, etmek üzereyse o zaman da boşanması hakkıdır, boşanma isteği hakkıdır. Veya din tehlikedeyse, ben gece namazıma engel oluyor ya da ben A tipi giyinmek istiyorum, o B tipi giyindirmek istiyor şeklinde değil. Din bitecek, yani kafir olacak, küfre düşecekse işte o zaman denemişse, anlatmışsa, söylemişse, ifade etmişse, onun Müslümanlığı için ne yapılacaksa yapmış, buna rağmen kafirlikte ısrar ediyor, dahası bunun da kafir olması için ısrar ediyorsa, zaten elbette onların nikahları bitecektir. Ama bakıyorum şimdi, bu tehlikeler söz konusu olmadığı halde, benim kafama göre yaşayacağım diye planladığım bu aile hayatına adım atmam konusunda bana yardımcı olmuyor, benim dediklerimi yapmıyor diye boşanmak isteyen nice erkek ve kadınlar duyuyoruz. Yani kafama göre takılmam gerekiyor, takılma imkanımı elimden alıyor diye kocasına, karısına karşı gelenler ve boşanmak isteyenler. Olmadı bu iş diyenler, hatta başkalarına kızgınlığının faturasını birbirinden çıkarıp boşanmak isteyenler. Bir aileyle tanıştırıldım. 1,5 yıllık filan evlilermiş. Boşanmak istiyorlar. Genç damat ve gelin hanım, beyefendi, hanımefendi, belki bugüne kadar gördüğüm en nazik ve kibar insanlar ve birbirlerine hiç kötü söylemiyorlar. Boşanacağız diye düşman olmamışlar ama biz anlaşamadık, olmadı bu iş, yürütemeyeceğiz, biz bu aile yükünü çekemeyeceğiz, birbirimizi anladık ama anladık da olmadı, biz aileyi yürütemeyeceğiz diye bana müracaat ettiler. Ben de onlara sordum, peki Allah'la anlaşıyor musunuz? Peygamberle, yani hadislerle görüşüyor musunuz? Yani namazla buluşuyor musunuz dedim. Hep olumsuz cevap, boyunlar bükük. Dedim ki önce birbirinizle anlaşma değil, önce Allah'la, peygamberle, Kur'an'la, sünnetle anlaşmayı gündeme getirsek, hadi isterseniz bir yoğun okuma işimi. Üstelik sesli ve birlikte, gece yarlarına kadar ciddi aldılar ve 20 günlük, 19 günlük ciddi bir program, bir Kur'an okudular, bir sünnet okudular, tekrar meal bitirdiler, bir daha hadis okudular, tekrar bir daha meal, tekrar hadis okudular derken, sordum onlara, ne dersiniz? Ben razıyım, devamından yanayım dedi. Diğeri de aynı cevabı verince, inanın gül gibi geçiniyorlar. Ama önce Kur'an ve sünnetle geçinmeleri gerektiğine kararları elbette bereket getirdi. Sabit bin Kays'ın karısı öyle diyor peygambere, din ve ahlak yönünden intikamcı, güç yetiremiyorum, küfre götürmesinden korkuyorum, samimi bir ifade ve hakem aleyhissalatü vesselam, gelin boşanacak olanlar, Kur'an ve sünnete müracaat edelim. O bizim boşanmamızı isterse biz de boşanalım. Onun dediği gibi boşanalım. Bir çocuklu ayrılmak istiyor, hiç kimseyi konuşturmuyor. Kimse ona yaklaşamıyor. Abileri, amcaları, dayıları söz sahibi değil. Sakın ha, hanım konusunda, evlilik konusunda bana gelmeyin diyor ve yasak koymuş. Çelik çember içine girmiş sanki. Göndermiş hanımını mı? Yok, hanım kendisi gitmiş ya da çocuğuyla kalıvermiş kendi başına. Yani yuvanın temelleri çatırdamaya, duvarlar göçmeye başlamış neredeyse. Derken bir cenaze ortamı ve Allah teklif imkanı veriyor. Ne dersin? Daha ben ağzımı açmadan evlilikle ilgiliyse hocam hayır diyor, konuşmayasın. Yok dedim. Senin ondan önce yanlışların var. Ondan önce düzelteceğin hayat bölümün var. Sen Allah'la diyaloğunu, peygamberle beraberliğini düzeltmen gerekiyor. Gel, var mısın? Bir ayda bir rudani bir meal. Yani rudani dediğimiz hadis kitabı 2000 sayfa, günde 100 sayfadan 20 günde biter. Meal de 600 sayfa, o da 100 sayfadan 6 günde biter, 26 gün. 4 günde ara boşlukları tamamlamaya insanlığımızın geri azimizin eksikliklerini bütünleştirmeye çalışırsak bir ay. Hadi dedim, bir ay sonra görüşelim. Kabul dedi. Hanımına dön demeyecektik ya. Hanımını getirelim de demeyecektik ya, demedim zaten. Ama tam bunalım dönemi, tam sıkıntılı dönem ve üstelik bir de cenaze ortamı. Mezarlıkta şöyle bir kenarda konuşuyoruz. Kabul etti ve okudu. Sonra görüştüm iş bitince. Ne dersin, aynı teklifi bir de karşı tarafa götürsem razı değil misin dedim. Değilim diyebilir miydi? 10.133 hadis okumuştu Rudani'de, bir meal eşliğinde okumuştu üstelik bunları. Hayır demeye cesareti mi vardı sanki, kendi yanlışları bir bir gözünün önüne gelmişti. Evet dedi. Gidip aynı teklifi bir de hanımına yaptım. O da kabul buyurdu, o da okudu. Sonra dedim ki gelin. Hadi bir kere de beraber konuşalım. Eğer bu işe evet diyorsanız, Allah ve Resulünün dediği doğrultuda, ama evet diyecekseniz size bereket getirecektir teklifleriyle, kabul ettiler. Halen beraberler ve güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla. Allah sonlarını ve sonlarımızı cennet kılsın. Ne dersiniz boşanmak isteyenler, ben çekemem bunu diyenler, artık kendi özbenliğime dönmeliyim. Başkalarının istediği gibi bir kadın olamam. Başkalarının istediği gibi bir damatlık yapamam ben. Ben kendim olmalıyım, boşanmalıyım diyenler, gelin peygambere gidelim. Gidin peygambere, soru verin. Ne yapacağınızı, ne edeceğinizi, yani hadis kitaplarına müracaat edin. Daha çok okuyun, daha yoğun okuyun. Kur'an'la beraber okuyun. Sünnetle beraber Kur'an, Kur'an'la beraber sünnet okuyun. Dediğini dinledikten sonra ayrılmanız gerekiyorsa ayrılın tabii. Ama mesela okuduktan sonra şöyle bir kural çıkarsa, cennet kazanmak için evet ise, siz de cennet kazanmak için evet deyin ve devam edin. Allah mübarek kılsın. Allah kadınlara kıskançlık vermiştir. Kim onlara sabrederse şehit sevabı vardır diyor. Aleyhissalatü vesselam Fethul Bari 11. cilt bize böyle haber verdi. Enes bin Malik'ten, Buhari ve Müslim'den öğrendiğimiz bir hadis. Ensardan bir kadın aleyhissalatü vesselama geldi ve Resulullah onunla baş başa kalarak, Allah'a yemin olsun ki sizler bana insanların en sevimlilersiniz dedi. Ensardan olanlar, Allah Resulüne ve onun yanında gelen Müslümanlara kucak açanlar, onlarla birlik olmayı din kabul eden, canlarını, mallarını, her şeylerini paylaşmayı baştan kabul edenler. Ve onlardan bir kadın peygamberin yanına geliyor ve aleyhissalatü vesselam onunla özel ilgileniyor. Baş başa kalıyor. Ne konuştuğunu duymuyoruz belki ama baş başa kaldığından haberimiz var. Öyleyse İslam'ın izin verdiği çerçevede insanlar birbirleriyle baş başa olabilecekler. Ama töhmet, ama tehlike, evet onlardan sakınmak zorundayız, dikkat etmek zorundayız ama bu dikkatlerimiz insanların hepten hayatlarının bitmesi, helake gitmeleri anlamına, tehlikelerin eşiğindeyse bu dikkatten biraz da sarf-ı nazar edelim. Bedende bir rahatsızlık, elde, ayakta, göğüste, ciğerde, içte ya da dışta bir rahatsızlık, o insanın, rahatsız olan, hasta olan insanın kadınlığına rağmen onun şifası için erkeklere müracaat etmeyi caiz kılmaktadır, biliyoruz. Peki ya içte, sadırlarda, göğüslerin içinde kalbe yerleştirilmiş, herkese kolay kolay açılamayan, ondan dolayı da ailenin saadetine, anneliğe ve babalığa engel olan nice sıkıntılar var. Müslümanlar birilerine bunları aktarmalı, anlatmalı değil mi? Kimse duymadığı bir ortamda sadece kendisi büyüttüğünden dolayı böyle bir çare aramalı değil mi? Ama yine samimiyet, yine endişeler. Haklı olarak Müslümanlar birbirlerinden ürküp korkuyorlar belki. Öyleyse kitap ve sünnetle beraberliğimizi daha ciddiye alıp bu konuda da Allah'ın yardımıyla birbirlerimize yardımcı olalım. Müslim'den öğrendiğim bir hadis. Hanzale hadisi diye meşhur. Hanzale sahabeden, samimi, içindekini olduğu gibi peygambere anlatma ortamında bize bakın ne özel bilgiler imkanı sunmuş. Aleyhissalatü vesselamın yanında onu dinliyor. Hatta zannediyoruz cennet ve cehennem anlatılıyor o ara. Neredeyse Anzala'ya göre cenneti görür gibi, cehennemle baş başa karşı karşıya gelir gibi olan bir ruh haliyle evine gidiyor. Fakat eve gidinceye kadar Hanzale elbette insandır, hayattadır, görevleri vardır, cennet ve cehennem görüntülerini belki biraz göz ardı ediyor. Unutuyor değil, ilgilenmiyor değil ama başka işleri var elbette. Yani hep kenara çekilmiş, kendi dünyasında, kendi düşünce dünyasında cennet ve cehennemin huzurunda olmayı ölünceye kadar sürdürecek değil elbette. Böyle bir görevi yok Müslümanın. O da evine gidince hanımıyla, çoluk çocuğuyla oynamaya, oynaşmaya başlıyor. Onları güldürüyor, sevindiriyor. Birdenbire aklına geliyor. Acaba bu benim yaptığım münafıklık mı diye. Eyvah diyor, Hanzale münafık oldu. Enteresan. Yani çok farklı bir yargı. Kendisinin peygamber yanında ayrı, eve gidince ayrı bir kimlik taşımasını nifak gibi değerlendiriyor. Bu sıkıntıyla sokağa çıkıyor hemen. Karşısına Ebu Bekir, Ömer efendilerimiz geliyor. Durumu anlatıyor. Onlarda da var benzer endişeler. Doğru. Aleyhissalatü vesselamın yanına. Diyor ki ya Resulallah, Hanzala münafık oldu. Hayrola diyor peygamberimiz. Ne oldu? Neyiniz var? Diyor ki sizin yanınızdaydık. Bize öğütler vermiştiniz. Cehennem hatırlatılmıştı. Biz sanki onları görür gibiydik. Sonra eve geldim ve çocukları güldürdüm. Aleyhissalatü vesselam diyor ki sa'atan ve sa'a. Bazen öyle, biraz da böyle olur. Yani hep öyle olmanız gerekmiyor zaten. Evet, Kur'an okurken bir farklı ama okuduğumuz Kur'an'ı yaşarken bir farklı. Kur'an üzerinde düşünürken farklı, annemizin gönlünü etmeye çalışırken meşru çerçevede bir farklı, hanımımızla oynarken, çocuklarımızla oynaşırken, kocamızın gönlünü ederken elbette bir farklı dünyada ama İslam'ın istediği çerçevede olmak durumundayız. Yani bazen Allah'a kul, bazen başkalarının kulu kölesi değil, ona şirk diyoruz. Öyle olmayacak ama İslam'ın izin verdiği çerçevede öyle de yaşayabileceğiz. İbn Abbas'tan İbn Mace bize haber veriyor. Bir adam Aleyhissalatü vesselam efendimize gelerek şöyle dedi. Yanımızda yetim bir kız var. Buna birisi varlıklı, birisi de yoksul iki dünürcü geldi. Kız yoksul istiyor. Bizse varlıklıyız. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birbirini seven iki kimse için nikahtan başkası düşünülemez buyurdu. Annelerin, babaların, amca, dayı, hala ve teyzelerin, dede ve nenelerin, yetkililerin, veli ve vasi durumunda olanların, varsa kulakları çınlasın, sonra bir daha çınlasın. Peygamberimiz ne diyor, ben bir daha okumaya çalışayım. Bir adam, İbn Abbas'tan rivayetle, aleyhissalatü vesselama gelerek şöyle dedi. Yanımızda yetim bir kız var. Buna, o yetim kıza, birisi varlıklı, birisi de yoksul iki dünürcü geldi. İstemeye gelmişler kızı, evlenelim diye. Kız yoksul istiyormuş. Ama o adam diyor ki, biz de varlıklıyız. Bunun üzerine Resulullah, birbirini seven iki kimse için nikahtan başkası düşünülemez. Anlıyoruz ki, kız da yoksul olan istiyorsa, yoksul olan da kızı istiyorsa zaten, ikisi birbirini seviyor anlamına ve sadece nikah gerekiyor onlara. Ne dersiniz? Kendisine dönür arayanlar, şöyle hoş sohbet oturup kalkacak birini, kızı ne olursa olsun, oğluyla anlaşıp anlaşmaması, hayatı düzenleme konusunda, geleceğe yönelik planlar, projeler konusunda, ikisinin birbirine uygun olup olmamasının ne önemi var? O kendisine bir şöyle dünür bulsun ya, gidip oturacağı, ekonomik, sosyal ve siyasal yapılanmada yardımlaşacağı, kendine göre, statüsüne göre, hayatını birleştirdiğinde mutlu olacağı bir adam bulsun ya, yeter onun için. Peki, ya kayınvalide makamında olacak kadın ne düşünüyor? O da şöyle, yanına alınca kendisine yakışacak bir gelin mi düşünüyor ne? Böyle kendince, kendi kafasına göre bir hayatı olan, yemesi, içmesi, giyim, kuşamıyla, oturup kalkmasıyla hep kendinin olacağı, yani oğluna göre değil, kendine göre olacak bir gelin hanım modeli mi düşünüyor? İyi ama evlenecek olan oğlanın hiç mi hakkı yok ne düşüneceği? Tam tersi, onlara cephe alıp sanki dirsek çıkan nice evlatlar da bu sefer, peki efendim öyleyse diyorlar, öyle kendine göre istiyorsun, dünür istiyorsun. Sen de kendine gelin istiyorsun. Evlenecek olan bensem, ben bana göre eş istiyorum. Sizinle ilgisi yok bu işin diyor. Hatta düğün gün selam bile vermiyor. Belki anne baba kendi evinde düğün yapıyor eş dostu için. O kendisi evleniyor, kendi hayatına bir daha görünmüyor bile. O da hoş değil tabii. Peki ya ne olsa? Anne ve baba ile oğul, anne ve baba ile kız birlikte hareket etseler, birinin adayını diğerleri onaylayınca güzel olacağını, birileri onaylamazsa bereket olmayacağını kabul etseler veya başka türlü söylesem, yani oğlanın istediği eğer oğlan çerçevesinden, oğulları çerçevesinde düşünülünce onun hayrına, yani geleceğinde cennet sebebi olacak hayra sebepse, evet dese anne baba, anne babanın istediğini de evlat aynı ölçülerle cennetine sebep olması açısından değerlendirince kabul edecekse, böyle bir karar verilse, değilse birbirini seven iki kimse için nikahtan başkası düşünülemez. Sevmiştir diye dinine aykırı, imanına aykırı, ne yapacağı belli olmaz, neye mal olacağı belli olmaz, hangi zarar için, hangi kötülük için bir kapı açılacağı belli olmaz bir evliliğe de evet dememiz gerekmez tabi ama sevmeleri gerekir evlenecek olanların. Ebu Seleme bin Abdurrahman'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'ye Resulullah'ın mihrin ne kadar olduğunu sorduğumda Resulullah'ın hanımlarına olan mihri 500 dirhemdi dedi. Ebu Melike radıyallahu anh haber veriyor. Buhari'den öğreniyoruz. Kitabul İlim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe bilmediği bir şey duyduğunda onu öğreninceye kadar tekrar ederdi. Yani konunun üzerine gider, bir iyice öğrenmeye çalışırdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir keresinde hesaba çekilen kişiye azap edilir buyurmuştu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, ama ya Resulallah, Cenab-ı Hak kolay bir hesapla hesaba çekilecek buyurmuyor mu? İnşikak suresi 8. ayette. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle karşılık verdi. Ayette geçen hesap verme işi insanların mizana sunulması ile ilgilidir. Kim de inceden ince hesaba çekilir, işte o zaman helak olur. Men nukişa uzzibe. Yani hesabı üzerinde durulursa, inceden ince hesap vermesi istenirse, o zaman o çoktan azabı hak eder. Demek ki Hazreti Ayşe annemiz dini öğrenmek konusunda ciddi ve ısrarlı. Kendi kafasına yatmamışsa, yani önceki bildikleriyle sonra bildiği yerleşmemişse, birbirine uyum sağlamamışsa, rahatlıkla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru veriyor. Demiş ki Peygamberimiz, hesaba çekilen kişiye azap edilir. Eğer insan kıyamet günü hesaba çekilirse, o artık azabı hak etmiştir diyor aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemizin önceden bildiği bir ayet var. Bu ayete göre, yani söyleneni yerleştiremiyor kafasında. Çünkü فَسَفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا yani فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ kıyamette yeniden diriliş gününde amel defteri, o yapıp ettiklerini, yapmayıp geri bıraktıklarını meleklerin yazdığı kitaplar, sağından kendisine verilenler, kitabını sağından alanlar var ya, işte onlar فَسَفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا kolay bir hesapla hesaba çekilecekler. Yani hesaba çekilecek ifadesi var ayette. Bunun üzerine, madem ya Resulallah siz hesaba çekilince azap diyorsunuz ama kitabı sağından verilenler de hesaba çekileceğini beyan ediyor. Allah bu ne anlama gelir dediğinizi anlamadım dercesine sorusunu yöneltince aleyhissalatü vesselam diyor ki orada anlatılan hesap işi, hesap verme işi insanların mizana sunulması demektir. Yani mizana gidecekler, tartılacak, edilecek, yapılacak. Zaten sağından almışsa defterini o baştan ilk belirlemelere göre hepten cenneti hak ediyor anlamına gelecek ve onun işi kolay olacak. Kolayca cennete gidiverecek. Yani tamam tamam senin için tamam. Sen zaten bu işi baştan başarmışsın. Öyle bir belgeyle geldin. Yani kitabın sağından verilerek buraya geldin denilecek sanki ve o cennete gidecek. Ama kimin hesabı üzerinde inceden inceye durulursa, kim inceden ince hesaba çekilirse o helak olur diyor aleyhissalatü vesselam. Rabbim bizi onlardan olmaktan kurtarsın. Biz de onlardan olmamak konusunda gayret edelim de Allah bize bu gayretlerimizde yardımlarını esirgemesin. Ebu Hureyre'den Camus Sahir'den aldım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan, sonra namaz kılması için hanımını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen erkeğe rahmet etsin. Allah, gecenin bir kısmında kalkıp namaz kılan, sonra namaz kılması için kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serpen kadına rahmet etsin. Hangisindensiniz? Kocanızı mı uyandırdınız? Hanımınızı mı uyandırdınız? Ya da uyanmamaya niyetli mi yattınız? Hatta dilim varmıyor ama sizinle ilgili olmasın, öyle bir sınıf da var diye hatta yatsı namazını kılmadınız. Yok, kılmayanlardan öleler var, dilim karışıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabah namazına da uyanmamak için yatanlardan mısınız? Allah korusun, öyle değil. Öyle olmasını istemediğim için onu geçiyorum. Yani yatsı namazını kıldınız, sabah namazına niyetli yattınız ama istediniz ki eğer o gece uyanabilirseniz, bir de Allah adına Allah'ın huzurunda onunla ahit yenilemek manasına Kur'an'la beraber olacak, namaz kılacak, dua edecek, istiğfar edecek, tekbir edecek, tehlil edeceksiniz. Gece uyandınız, eşinizi de uyandırdınız. Zor oldu, yorgun muydu, uykusu mu ağırdı, öyle mi denk geldi, şeytan mı yüklendi, olabilir hepsi, daha başka sebepler de bulunabilir. Şöyle ıslak elinizle biraz yüzüne su mu çiseleyeceksiniz? Su mu serpeceksiniz? Yoksa yavaş yavaş bir başka model onu uyandırmaya, uykusunu açmaya mı çalışacaksınız? Şöyle onun uyanması için onun sevdiği bir şey, bir söz, bir cümle mi fısıldayacaksınız kulağına? Ama ne yapacaksanız onu da uyandıracaksınız ki aleyhissalatü vesselam su serpmek tabiri kullanmışsa öyle yapacaksınız ya da onun benzerini yapacaksınız. Böylece Peygamber size diyecek ki Allah sana rahmet etsin. Allah'ın rahmetine kavuşan Müslümanın da neler kazanıp neler kaybedeceğini düşünün. Artık şeytan ümidini kesecek ve cennet yolu ona ulaşacak, açılacaktır. Ebu Said'den, adam gece uyanır ve ehlini de uyandırır. İki rekat namaz kılarsa, birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, yani o da kılar, öteki de kılarsa, zikreden erkek ve kadınlardan yazılırlar. Peki, ne dediğini bilmeden mi kılarsa? A. Siz öyle aksi sorular sormaya başlarsanız, ben daha başka aksi sorular aklıma gelir. Abdest almadan mı kılarsa? Ya da şiir okuyarak mı kılarsa? Ya da müzik eşliğinde mi kılarsa? Ya da yattığı yerde ben namaz kıldım diye bağırırsa, bunu namaz kıldım mı sayarsa? Olmaz öyle şey. Namaz kılarsa deniliyor. Namaz ne demek? Allahu Ekber'den haber olacak. Sübhanallah nedir bilecek. Fatiha'nın hayatla ilgisini kavrayacak, fark edecek. Namazda okuduğu sureler Allah'la bir anlaşma anlamına gelecek. Allah'tan böylece mesaj alacak. Allah'a söz verecek. Onun huzurunda eğilecek. Onun huzurunda yerle bir olacak. Yani İslam'ın namaz dediği namazı namaz olarak kılacak. Allah dedi diye yapacak. Birine göstermek için yapmayacak. Hanımına Müslüman görüntüsü için, kocasına Müslüman olduğunu göstermek için yapmayacak elbette. Allah dedi diye Allah için yapacak. Bütün bunları Allah adına Allah dedi diye yaparsa, işte Allah'ı gündemde tutanlar onlardır anlamına Cami-i Sahir'den Ebu Said rivayetiyle bir hadis okuduk. Ebu Katade'den Buhari'de ve Müslim'de yer alan bir hadis. Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken kızı Zeynep ile Ebu'l-As bin Rebi'a bin Abdüşşems'ten olma torunu Ümame'yi omuzuna alır. Secdeye giderken yere kor, ayağa kalkınca yeniden omuzuna alırdı. Bize göre uzak bir namaz modeli değil mi? Yani namazda çocuk avutacaksınız. Peki ama biz namazda iş, güç, dükkan, tezgah, yeme, içme, giyim, kuşam, oturma, kalkma hepsini belirliyoruz ya. Galiba iç dünyamızda yaptığımız şeyleri dışarıya alırken ne yaptığımızı bilmiyoruz. İşte peygamber namazda böyle yapardı. Bir hadis daha okuyalım. Buhari'den Enes bin Malik rivayet ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hanımlarından birinin yanındaydı. Resulullah'ın bulunduğu eve diğer hanımlarından biri bir tabak yemek gönderdi. Evinde bulunduğu annemiz hizmetçinin elinde bulunan tabağı vurdu ve tabak kırıldı. Resulullah tabak kırıklarını topladı. Sonra da tabağın içinden yere dökülen yemeği toplayarak anneniz kıskandı buyurdu. Sonra Resulullah tabağı kıran kadın kendi yanından bir tabak getirinceye kadar hizmetçiyi bekletti. Sağlam tabağı tabağı kırılana, kırılan tabağı da tabağı kırana verdi. Rivayet böyle. Biz kendi dünyamıza göre düşününce mümkün olmayan şeyler anlatılıyor bu rivayette. Yani bir tabak, bir kapta yemek gelecek, birisi vurunca o tabak kırılacak. Ne kadar da çürük bir tabakmış. İçindeki yemek dökülecek ve tabak kırıklarını peygamber niye toplayacak? Sonra acaba içindeki yemekler nasıl toplanacak? Öyle yerle bir olmuş bir çorbayı düşünün ya da bir şeyler düşünün yere dökülmüş ve onlar nasıl toplanır yeniden? Ne anlamı var ki? Sonra peygamber niye topladı ki? Galiba bizim dünyamızda bunu tövbe billah yapan kimse olmadığından bunu yok saysak mı diyen kafalar biliyoruz. E bize göre yok tabi, bizim dünyamızın dışında şeyler bunlar. Ama suç bizim mi? Ya da suç mu? Ya da bunu anlamak ya da anlamamak konusunda bizim anlamadığımızı yok kabul etmek zorunda mıyız? Onu ben bilmiyorum. Lakin böyle bir rivayetten haberimiz var. Annelerimizin birinin yanında peygamberimiz, hanımlardan biri. Oraya diğer hanımlarından biri yemek gönderiyor hizmetçisiyle. Bunun üzerine o evinde bulunduğu hanım, annemiz, hizmetçinin getirdiği tabağı vurdu mu, tabak yerle bir ve kırılıyor, yemek de dökülüyor. İçindeki yiyecek şeyler dökülüyor, neyse bilmiyoruz ama dökülünce toplanacak bir şeyler onlar. Tabii biz toprağa dökülünce toplanır mı, yenilir mi, yenilmez mi, şöyle 40 dereden 41 su getirip yıkadıktan sonra bile içimiz almaz mı, ben onu konu etmek istemiyorum şimdi. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabak kırıklarını topluyor, tabağın içinde yere dökülen yiyecekleri de topluyor. Sonra diyor ki anneniz kıskandı, Yani bu bir kıskançlık eseri. Evet, bazen öyle oluyor insanlar. Sonra aleyhissalatü vesselam yeni kırılmamış bir tabak hizmetçiye verilmesini istiyor. Sonra kırık tabağı da kırana veriyor. İşte olay böylece hayatı anlatıyor. Peygamber ortamında kadın, peygamberle birlik insanlar ve benim örneğim karşısında ben olduğumu anlıyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.